Ayrım 25. Kök, ad ve eylem kökü olarak ikiye ayrılır. Üretilen ilk malzeme köktür. Hatta önce taş, yay, ok gibi köklerle konuştuğumuzu söylemek bilicilik olmaz. Ek kavramı sonradan köklerden bir bölümünün kendi bağımsız anlamını yitirmesiyle ortaya çıkmış olmalıdır. İnsanoğlunun kökleri yaratırken varlıkları başka, hareketi başka adlarla adlandıracağı kesindir. Çünkü dil bilgisinde esas aldığımız şey şuydu. Doğada varlık ve hareket olmak üzere iki şey vardır. Varlığın dildeki adı, varlığın dildeki karşılığı ad, hareketin dildeki karşılığı eylemdir. Kök ikiye ayrılır diye kural koyup üçe ayırmak da neyin nesi diye düşünebilirsiniz. Temelde bir kök ya ad köküdür ya da eylem kökü. Ama kimi kökler vardır ki hem ad kökü hem eylem kökü olarak karşımıza çıkabilir. İşte ortak kökü bunu anlatmak için ekledim. Onu öteki ikisi gibi temel bir ayrım saymamız gerekmez. Ortak, sesteş kök hem ad hem eylem kökü olarak kullanılabilen köklerdir. Ortak, sesteş kök ile ortak, sesteş sözcüğü birbirine karıştırmamak gerekir. Ortak kök hem ad hem eylem kökü olarak kullanılabilen adı üstünde köktür. Ortak sözcük ise yine adı üstünde sözcüktür. Sözcük dememizden ad kökü ya da gövdesi olarak bağımsız sözcük konumundaki adları kastettiğimiz rahatça anlaşılabilir. Söz gelimi kırmızı anlamındaki al ile vermekin karşılığı al ortak köklerdir. Çünkü biri ad, öteki eylem köküdür. Oysa organ adı olan el ile yabancı anlamındaki el ortak sözcüklerdir. Çünkü ikisi de addır, ikisi de bağımsız birer sözcüktür. Eylem kökü tek başına kullanılamaz. Az önceki açıklamalardan da anlaşılmıştır. Ama bir kez daha vurgulayarak yazmakta yarar var. Ad kökü tek başına kullanılabilir. Ama eylem kökü tek başına kullanılamaz. Eylem tek başına ortaya çıkmadığı gibi, kökü de tek başına ortaya çıkamaz. Eylem kökünü tek başına kullanmak bir yana, tek başınayken okumak bile söz konusu değildir. Yanına bir mek getirmeden, gel, git, ver, bil köklerini okuyamazsınız. Ne diyeceğinizi biliyorum. Emir hali değil mi bunlar diyeceksiniz. Demeyin. Değil çünkü. Emir, bütün işlemler bittikten sonraki halidir kökün. Ekleri görünmüyor olabilir. Ama bana inanın, orada görünmez ekler var. Emir çekimi eksiz değildir. Epeyce geriye gitsek, emir çekimini belki de şöyle bulacağız. Kel, kil, sen, kel, gel, gel eyleminin o zamanki hali. Gel, gil, kil, gil, emir eki. Gel, ikinci tekil kişi emir çekimi. Değişimi açıklamadan geçmek olmaz. Demek istediğim şuydu. Eski Türkçe'de emir çekimi kel, kil, sen biçiminde yapılıyorsa bugüne gelirken şu değişiklikler yaşanmış olabilir. Kel, gel, kil, gil, sen, sin. Türkçe'de K, G değişikliği çok genel bir değişikliktir. Sen, in, sin iki haline dönüşmesini ise sözünü çok ettiğim eklerin sözcükten geldiğine ilişkin bir kanıt sayabiliriz. Bildiğimiz sin eki, sen adılının ekleşmiş biçiminden başka bir şey değildir. Büyük olasılıkla sen burada ek bile değil, sözcük. Böyle ne kadar kullanıldığını bilmiyoruz. Bir süre sonra sondaki sen düşüyor. Ama Türkçenin harika bir özelliğine uyarak kendi özelliğini ve işlevini kendisinden sonraki kil ekine bırakarak. Böylece kil hem kendi üzerindeki emir anlamını taşıyor hem de komşusundan miras aldığı kişi anlamını. Emir çekimi KG değişikliğini de gösterirsek gel gil biçimini alıyor. Bu biçimi Dedem Korkut hikayelerinden Söylegil, Ayıtgil örneklerinden anımsayacaksınız. Demek ki 15. yüzyılda emir çekimi ekli yapılıyor. Eki de gıl, gil. Daha sonra nedenini bilmiyoruz, bu gil eki de düşüyor. Şimdi hesabı sıkı tutalım. Bu ekin üzerinde iki yük birden vardı. Hem emir hem de kişi anlamı. Miras bırakma adetini düşünürsek, o da üzerindeki bu anlamları miras bırakacak. Nereye? Başka bir şey kalmadı ki, kökün üzerine. Böylece gel biçimindeki eylem kökü, iki görünmez ekin anlamını da taşımak zorunda kalacak. Yani öteki sayfada sıfır işaretiyle gösterdiğimiz iki boş küme var kökten sonra. Belki de bu kadar ayrıntıya girmeye gerek yoktu. Siz gel ile gelin aynı olup olmadığını sormak, söylemeye çalıştıklarımın tümünü içeren bir açıklama yerine geçerdi. Gel, bütün çekimleri bitmiş, büyük harfle başlanıp sonuna nokta konan bir tümcedir. Gel ise henüz hiçbir işleme tabi tutulmamış, ham madde durumunda bir kök. Her türlü çekime girmeye elverişli ama henüz hiçbirine girmemiş bir hamur. Yansıma sözcük. Doğadaki seslerin ve görüntülerin dile yansımasıyla oluşturulmuş, genellikle at soylu sözcüklerdir. Türkçe'de bu sözcüklerden bildiğimiz yöntemlerle çok sayıda eylemde türetilmiştir. Genel olarak bir şeyin çıkardığı sese benzer seslerle yapılır. Gürültü, şırıltı, güm güm, şırıldamak, ızıldamak. Ancak sesi değil, görüntüyü taklit eden örnekleri de vardır. Parıltı, parlamak, parlak gibi sözcüklerde parlayan her neyse par par diye ses çıkarmadığına göre sesin değil, görüntünün yansıması söz konusudur. Gözü alan bir ışıltının sesle betimlemesi yapılmış gibidir. Yansıma sözcükleri uluslararası dil bilgisinde onomatope adı verilir. Bunu özellikle söylüyorum. Türkçeyi hor gören o bildik bakışın bu örneklere bakıp aşağılama rüzgarı estirmesini önlemeye çalışıyorum. Dünyanın en gelişmiş dili olarak bellediğimiz dillerde de yansıma sözcükler vardır. Dünyanın neresinde olursa olsun insanoğlu varlıkları benzer biçimde adlandırmıştır çünkü. Kaldı ki yansıma sözcükler bütün dillerde nereden geldiği en kolay açıklanabilen sözcüklerdir. İngilizce'deki çarpmak anlamındaki crash, çarpma esnasında çıkan sesten, damlamak ve damla anlamındaki drop, damlanın çıkardığı sesten başka bir şey değildir. Yansıma sözcüklerin bir bölümünün yansıma olduğu kullanımda çoğu kez akla gelmez. Çatlamak, patlamak sözcüklerinin çat pat seslerinden geldiğini pek düşünmediğimiz gibi ağlamak sözcüğünün de ığ diye sesler çıkarmak anlamında önceleri ığlamak olduğunu pek çoğumuz bilmeyiz bile. Toparlayalım şimdi. Kökün özelliklerini gördük. Basit, yalın sözcük, kök durumundaki sözcüktür demiştik. Basit, tek malzemeli olandır. Sözcüğün yalın olması ne demek? Gözlerimden. Yukarıdaki sözcük yalın bir sözcüktür. Yalın sözcüğünü bir çıplaklık durumu olarak düşünebilirsiniz. Yalın durum dediğimizde de anımsayacaksınız. Bir ilişkisizlik durumunu anlamanızı istemiştim. Herhangi bir kavramla, herhangi bir ilişkiye girmemiş olma durumunun adıdır yalın durum. Yukarıdaki sözcük yalın sözcüktür. Ama yalın durumda değildir mesela. Bir zamanlar size ismin den hali diye öğretilen bir ayrılma, uzaklaşma durumundadır. Peki yalın sözcük nedir? Ve onca ek almasına karşın gözlerimden neden yalın sözcüktür? Çünkü göz tasarımı değişmedi. Göz sözcüğüne gelen ekler yapı malzemesi olmadığı için yapıda bir değişiklik yapmadı. Türemiş sözcük. Köke ya da gövdeye yapım eki getirilen, oluşturulan yeni sözcüktür. Türemiş sözcük eşittir kök artı yapım eki. Yapım eki, eklendiği kökün ya da gövdenin anlamını değiştiren, yeni sözcükler yapan ektir. Gözlerimden çekim eki, toplama işlemi, karışım. Gözlük yapım eki, çarpma işlemi, bileşim. Yeni bir sözcük yapabilmesi için ekin kökteki tasarım ve çağrışımı değiştirmesi gerekir. Göz sözcüğü lük eki ile yeni bir kavramı karşılamaya başladı. Çünkü yeni bir tasarım ve çağrışım yaptı. Yapım eki kök gibi bir yapı malzemesidir. Kökten farkı tek başına anlam taşımamasıdır. Yapım eki yerine başka bir sözcük, bir kök ya da gövde kullanılarak yeni bir sözcük oluşturulsaydı, meydana gelen şey bileşik sözcük olacaktı. Her türemiş sözcük bir gövdedir. Gövde, Türkçenin kök gibi kullanıldığı bir malzemedir. Gövdeye gelen yapım eki artık kökün değil, gövdenin anlamını değiştirecektir. Göz, kök, görme organının adı. Gözlük, köke, göze takılan araç. Gözlükçü, aracı yapan, satan adam. Gözlükçülük, adamın işi, mesleği, uğraşı. Gövde. Her türemiş sözcük bir gövdedir demiştik. Hatta gövde, kök işlevi gören sözcüktür de demiştik. Bu ne demek? Gövdede de kök gibi yapım eki alarak yeni görevler oluşabilir. Aynı işlevi gördüğüne göre gövde ile kök arasında küçük bir karşılaştırma yapalım. Kökün tek heceli olduğunu söylemiştik. Gövde de tek heceli midir? Hayır. Tek heceli olan kök yapım eki aldığında genellikle hece sayısını çoğaltır. Hece sayısının çoğalmaması, yani gövdenin tek heceli kalabilmesi için kökün ünlüyle bitmesi, gelen ekin de tek ünsüzden ibaret olması gerekir. Böyle bir örnek biliyor musunuz? Ben bir tane biliyorum. Ye bir köktür. Yem ise gövde. Görüldüğü gibi yem gövde olmasına rağmen hece sayısı artmamıştır. Toparlayayım. Gövde genellikle tek heceli değildir. Kök sözcüğün başındadır. Gövde neresindedir? Bu soruda biraz şaşırtma mı var? Nedir? Sınıfta ne zaman böyle sorsam ortasında yanıtını alırım. Oysa Türkçe sondan eklemeli bir dil değil miydi? Ne demekti bu? Bütün ekler sona gelecek. Türkçe'de başa ek gelmez demekti. Öyleyse gövdede de kök gibi daima sözcüğün başındadır. Yukarıdaki örnekte sözcük gözlük olduğu andan itibaren gövdedir ve bu gövde daha sonraki sözcüklerin yine başındadır. Kök ek alınca ses değişimine uğramazdı. Gövde uğrar mı? Hayır. Gövde de ek alınca ses değişimine uğramaz. Kökler ikiye ayrılırdı. Gövdeler ne olur? Onlar da ikiye ayrılır. Zaten bütün sözcükler için başka bir seçenek yoktur ki. Bir sözcük temelde ya ad olurdu ya eylem. Öyleyse gövde de böylece ikiye ayrılacak. Ad gövdeleri, eylem gövdeleri. Ad gövdeleri 1. Addan yapılan ad gövdeleri, evli, tuzluk, yolsuz, sütçü, başlık. Eylemden yapılan ad gövdeleri, gülmek, bilme, geliş, yapı, anıt, durak, kesik, bakım. Eylem gövdeleri, addan yapılan eylem gövdeleri, başla, daral, boşal, sivril, morar. Eylemden yapılan eylem gövdeleri, yaktır, bilin, yıkıl, görüş. Yapılışlarına göre, 4 çeşit gövde bulunduğuna göre, bu gövdeleri yapmakta kullandığımız 4 çeşitte yapım ekimiz var demektir. Addan ad yapan ekler, eylemden ad yapan ekler, addan eylem yapan ekler, eylemden eylem yapan ekler. Türkçe'de kimi yapım ve çekim eklerinin özellikleri. Burada asıl amacım kimi yapım ekleriyle ilgili bilgi vermek. Ama ona geçmeden şimdiye kadar bölük pörçük gördüğümüz çekim eklerini ya da belli başlılarını diyelim anımsamak. Bu noktada durup derli toplu bir özet yapmanın çok yararlı olduğunu yine deneyimlerimden biliyorum. Ders anlatırken konunun burasına geldiğimde sorardım hep. Biz şimdiye dek hiç çekim eki gördük mü? Yanıt ağız birliğiyle verilir. Hayır. Oysa iyelik ekleri, at durum ekleri vesaire hepsi de çekim ekiydi. Ama öğrenciyi önce çekim ekleri diye bir başlık atmaya, sonra o başlığın altına maddeler halinde sıralamalar yapmaya alıştırmışız ya. O da haklı olarak bunu bekliyor. İşte bu yüzden bu noktada durup geriye bakalım ve önceki bilgileri gözden geçirip bu kapsama sokabileceklerimizi buraya aktaralım.